Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özağa. Donanım Haber.com olarak bugün bizim sunucularımıza da ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden Radore'deyiz. Yanımızda da Radore'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Kubilay Akyol var. Kendisiyle Radore'yi konuşacağız çünkü veri merkezleri giderek daha fazla önem kazanıyor ve hemen her gün haberlerini verdiğim nesnelerin internetiydi, işte akıllı otomobillerdi, akıllı saatlerdi, akıllı diyebileceğimiz tüm cihazların veri merkezlerine önümüzdeki dönemde daha fazla ihtiyacı olacak. Ülkemizin de bu alandaki en başarılı temsilcilerinden birisi olan Radore'nin neler yaptığını konuşmak istedik. Dolayısıyla Kubilay Akyol'da şu an yanımızda. Kubilay Bey merhaba.
Merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk. Şimdi hem bireysel olarak bizi yakından tanıyorsun hem de zaten bu işe başladığından beri Donanım Haber'in sunucularına ev sahipliği yapıyorsun. Çok kısaca Radore'nin biraz bize hikayesinden bahseder misin? Nereden başladınız, nereye geldiniz ve şu an itibariyle Radore veri merkezi konusunda hem Türkiye hem de bölge coğrafyası için ne anlam ifade ediyor?
Tabii ki. Radore 2004 yılında kurdum. O zamanlar biraz daha fazla shared ve posting dediğimiz web sitelerine barındırma üzerine başlamıştık ama gelişen teknoloji, internet hızlarının artmasıyla beraber biraz daha böyle sunuculara ev sahipliği yapar bir noktaya getirdik. İlk veri merkezimizi 2005-2006 yıllarında yaptık. Tabii o zamanlar çok küçüktük. Bugün geldiğimiz noktada da şu an 2760 metrekare bir alandayız. Toplamda 10.000 sunucu kapasiteli bir sistemimiz var. Bunun yaklaşık 1050 metrekaresi veri merkezi, white space diyebiliriz. Şu an aktifte 4.000 tane fiziksel cihaz burada çalışıyor. Tabii günümüzün sanallaştırma teknolojisiyle şu an burada çalışan muhtemelen sunucu sayısı da bunun iki katından fazladır diye tahmin ediyorum. Artık hemen bütün müşterilerimiz de sanal sistemlere, biraz daha bulut sistemlerine doğru yöneliyorlar. O sistemleri kullanmaya başlıyorlar.
Şimdi veri merkezlerin öneminden, farklarından ve yeni nesil teknolojilerden, aynı zamanda akımlardan bahsedeceğiz ama şimdi Radore Türkiye'deki tek veri merkezi değil ama en önemli ve en büyüklerinden bir tanesi. Dolayısıyla Radore'yi diğerlerinden ayıran temel farklar nelerdir?
En büyük farkımız ana işimizin veri merkezi olması. Yanında herhangi bir farklı bir iş ya da teknolojik anlamda da olsa farklı bir iş kolu yapmıyoruz. Şu an 70 kişiyiz. 70 kişinin tamamı veri merkezi altyapımızdan ve veri merkezi teknolojilerinden sorumlu olarak çalışıyor. Bunun dışında tabii esnekliğimiz ön planda. Tamamıyla bu işe konsantre olduğumuz için müşterilerin ihtiyaçlarını biliyoruz. Yıllardan gelen tecrübemizle onların ne istediklerini hemen anlayabiliyoruz. Onlara hemen bir sistem kurabiliyoruz. Bunlar tabii çok büyük bir avantajımız. Onun dışında veri merkezimizin altyapısında da Tier 3 dediğimiz bir standartizasyonu kullandık. Buradaki bütün sistemler yedekli bir şekilde çalışmakta. Herhangi bir altyapıdaki bir noktaya bağımsız olarak bakım yapabiliyoruz. Örneğin bir UPS'e bakım yapabiliyoruz. UPS'in birinde arıza olduğunda sistemimiz devam edebiliyor. Chiller dediğimiz suyu soğutan özel bir sistem kullanıyoruz. Bu veri merkezimizi daha verimli yapıyor. Kış aylarında PUE dediğimiz bir oranımız var. Bu 1.10'lara kadar düşebiliyor. Yıllık ortalamada da 1.50'nin altındayız. 1.45 civarındayız. Dolayısıyla verimlilik anlamında da son teknolojik cihazları, altyapıyı kullanıyoruz. Diğer bir nokta da tabii operatör bağımsız olmamız. Herhangi bir operatörün veri merkezinize gittiğinde o operatörün internetinden faydalanabiliyorsunuz. Ancak Radore'ye geldiğinizde Türkiye'deki bütün operatörlerin internet altyapılarından ya da MPLS bağlantılarını kullanabiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bir operatörü beğenmediğinizde ya da problem yaşadığınızda, diğerinin fiyatı daha makul geldiğinde veri merkezinizi değiştirmeden, sunucuları taşımadan operatörü değiştirebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir katkı sağlıyor tabii ki.
Şimdi yavaş yavaş daha derin konulara gireceğiz ama çok kısaca belki hani bu videoyu görüp izleyip anlamak isteyenler açısından veri merkezi tam olarak nedir? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi burada bir sürü sunucu var, bir sürü sistemden bahsediyoruz. İşte Donanım Haber burada barındırılıyor diyoruz ama veri merkezi tam olarak nedir? Siz sunucu mu kiralıyorsunuz yoksa web sitelerinin toprağı burada mı nedir? Bunu biraz kısaca anlatır mısın?
Ya, veri merkezi dediğimiz aslında her türlü dijital verinin saklandığı, barındırıldığı ve internet üzerinden ulaşımının sağlandığı bir özel alan. Bu özel alanda bu verileri saklamak için tabii ki özel sunucular kullanıyoruz. Bunlar rack tipi dediğimiz sunucular. Tabii rack tipi dediğimiz sunucular içinde daha özel işlemciler var. Bir değil iki tane işlemci oluyor, dört tane işlemci oluyor. RAM'leri daha fazla oluyor, hard disk kapasiteleri daha fazla oluyor. Dediğim gibi 4.000 tane burada çalışan aktif fiziksel cihaz var. Bunun üzerinde çalışan web sitesi sayısı herhalde 200-300.000'den daha fazladır diye bakabiliriz. Web sitesi de tabii bir veri aslında. O internette bağlandığımızda, web sitesini açtığımızda gelen resimler, bilgilerin hepsi veri ve o veriler de internet üzerinden bir sunucu aracılığıyla bilgisayarlara yükleniyor. Dolayısıyla bu veri bir odada saklamak lazım. Tabii bu kadar çok fiziksel cihazın çalıştığı bir alanda da iyi bir elektrik altyapısı. Bu kadar elektrik çalışan cihazın olduğu yerde iyi bir soğutma altyapısı gerekiyor. Tüm bunların yanında tabii ki iyi bir internet altyapısı da gerekiyor. Şu an bizim burada 60 bin megabitlik bir internet kapasitemiz var. Evlerde normalde 20, 25, 30, 50 megabit olduğunu düşünürsek, aynı anda buraya yüz binlerce kişinin bağlandığını düşünürsek de bu altyapıyı karşılamak için de bu denli yüksek bir kapasite gerekiyor. Bunu tabii aynı anda hızlı bir şekilde arttırabiliyoruz. Yani bunu birkaç dakika içinde iki katına da çıkarabiliyoruz bu kapasiteyi. Bunun için birkaç tane operatörden aynı anda yedekli bir şekilde internete bağlıyız. Birden fazla santrale internet olarak bağlıyız. Dolayısıyla tüm bunların yedekli olması bunu örneğin evde ya da ofiste yapmaya göre daha büyük avantajlar sağlıyor. Tabii bunu büyük bir alanda yapmak da birim maliyetleri aşağı çekiyor.
Burada şu farkı da biraz belki anlatmak gerekiyor. Şimdi daha bireysel bazda web sitesi işletenler genelde bu veri merkezi hizmetini yurt dışına alabiliyorlar. Siz Türkiye'desiniz ve büyük ölçekli müşterilere daha ziyade anladığım kadar hizmet veriyorsunuz. Bir veri merkezinin ya da bir kişinin sahip olduğu sunucunun yurt dışındaki bir veri merkezinde olması ile Türkiye'deki bir veri merkezinde olması arasında ne gibi farklar var?
En büyük fark, bir kere Türkçe konuşuyoruz. Burayı aradığınızda size Türkçe destek veren bir ekip var. 7/24 çalışıyor. Bayramlarda, yılbaşlarında çalışıyor. Yurt dışında bazen hani erişmekte zorlanabiliyoruz. İngilizce ya da oranın diliyle konuşmakta zorlanabiliyoruz. Ama bunun yanında datanın nerede olduğu belli. Bulunduğu nokta belli. Dolayısıyla hani yurt dışında bir bulut servis sağlayıcısına hizmet aldığınızda datanızın nerede olduğunu da bilmiyorsunuz. Yanına da gidemiyorsunuz. Ama buraya gelip daha benim datam burada deyip yanına da gelen müşterilerimiz oluyor. Backup'ları gelip burada kendi alan müşterilerimiz oluyor. Dolayısıyla bu tür şeyler çok önemli oluyor. Eskiye nazaran da internet fiyatları da artık çok uygun hale geldiği için Türkiye'de yurt dışından da hizmet almak biraz daha artık çok fazla rağbet görmüyor. Son birkaç yılda diyebilirim.
Şimdi az önce söylediğin gibi veri merkezi demek esasında servisin buradan dışarı doğru yayılması anlamına geliyor. Şimdi mesela Donanım Haber'in 1 milyondan fazla üyesi var ve bu üyelerin aslında bilgileri de buradaki bizim sunucularımızda saklanıyor şu vakitte. Ve şunu aslında sormak istiyorum. Biz kendi sunucularımıza sahibiz mesela. Sen burada bize barındırma hizmeti veriyorsun. Aynı zamanda sunucusu olmayanları da burada bir sunucu hizmeti gibi donanımsal imkanlara sağlıyor musunuz?
Tabii ki, yani A'dan Z'ye hizmet verebiliyoruz. Bir takım müşterilerimiz kendi sunucularını getiriyorlar. Bizim buradaki kabinlerimize koyuyorlar ve A'dan Z'ye bütün hizmeti kendileri üretiyorlar. Biz onlara sadece elektrik, soğutma ve internet altyapısı sağlıyoruz. Bir kısım müşterimiz işte sunucularını kendileri getirmiyor, bizden kiralamayı tercih ediyorlar. Burada tabii aylık, yıllık veya birkaç yıllık modellerimiz var. Ona göre uygun fiyat sağlayabiliyoruz. Uzun projeler ya da mesela bazı oyun müşterilerimiz oyunları denemek istiyor. Birkaç aylığına da olsun bu oyun deneyecekler, tutacak mı, tutmayacak mı, bunu görmek istiyorlar. Tabii bu tür projelerde de hızlı olmak önemli. Onları da tabii hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Dolayısıyla 3 ay siz bir projeyi deneyip sunucuları bize geri verebiliyorsunuz. Tabii artık bulut altyapısı olduğu için bizde hani fiziksel cihazdan ziyade biraz daha buluta müşterilerimiz kaymış durumda. Bulut üzerinde kapasite arttırımı çok kolay olduğu için hızlı bir şekilde bunları sağlayabiliyoruz. Daha çok bulut üzerinden artık servis veriyoruz diyebilirim.
Sonucunda pek çok kritik bilgi şu an arkamda gördüğümüz sunucularda yatıyor. Evet. Dolayısıyla hem fiziksel hem de sanal siber güvenlikte burada büyük önem taşıyor. İstersen önce fiziksel taraftan başlayalım. Çünkü az önce de söyledim, Radioret Tier 3 sınıfına giren bir veri merkezi. Bunun altında bu sertifikayı almanın temel gereksinimlerinden birisi de bulunan fiziksel binanın ve yapının da bir takım güvenlik şartlarını yerine getirebiliyor olması. Önce bunlardan bahsedelim. Burada ne gibi imkanlarınız var? Daha sonrasında tabii ki siber güvenliği ilişkilendiren diğer güvenlik unsurlarını konuşacağız.
Burada dediğim gibi altyapının güvenliği çok önemli. Altyapının yedekli olması çok önemli. İşte kullandığımız jeneratörler, soğutma sistemleri, bunların kabloları, boruları tamamen bize ait. Burada paylaşımlı bir binada bulunsak da tamamen kendi altyapımızı kendimiz işletiyoruz. Bunların bakımlarını tamamen kendimiz yapıyoruz. Bu altyapının yedekli olmasının yanında data center'a girişler de tabii çok önemli. Data center'a girene kadar 8 kapıdan geçiyorsunuz. Burada mantrap dediğimiz özel sistemler de var. Bir kapı açılmadan, kapanmadan diğerinin açılmıyor şeklinde sistemleriniz var. Girişte turnikelerimiz var. Bunlar tabii elinde sunucuyla plansız bir şekilde bir insanın girip çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla data center'a giren, çıkan bütün sunucular kayıt altına alınıyor. Fiziksel anlamda bu güvenlik önlemleri şart tabii ki. Dijital anlamda da tabii çok büyük güvenlik önlemlerimiz var. Burada kullandığımız bazı firewall sistemlerimiz var. IPS, IDS dediğimiz saldırıları önceden tespit edip de engelleyen sistemlerimiz var. Bir de popüler anlamda DDoS dediğimiz hizmetler var. Burada da DDoS'u Türkiye'den gelmesi noktada yaklaşık 20 gigabit'e kadar kendimiz engelleyebiliyoruz. 20 gigabit'in üstünde bir sistem olduğunda, saldırı olduğunda 1 terabit'e kadar da yurt dışından aldığımız hizmetler var. Orada cleaning center dediğimiz trafiği temizliyorlar, süzüyorlar ve Türkiye'ye geri gönderiyorlar. Zaten DDoS ataklarında çoğu yurt dışından geldiğini düşünürsek de yurt dışında trafiği yerinde engelleyip Türkiye'ye temiz trafik getiriyoruz. Bu da networksel anlamda tabii bizi çok rahatlatıyor.
Şimdi veri merkezlerinin aslında temel dinamiklerine bakıldığı zaman şimdi biz mesela İstanbul'un merkezinde Levent bölgesindeyiz şu anda. Ve çok büyük bir alışveriş merkezinin zemin katında bayağı büyük bir alana yayılmış durumdasınız. Şimdi tabii veri merkezi söz konusu olduğu için deprem bölgesi olup olmadığı, işte herhangi bir fiziksel durumda bir backup'ın olup olmadığı gibi durumlar çok büyük önem taşıyor. Vakti zamanında İstanbul'da büyük bir sel baskını olmuştu. Orada bir takım operatörlerin işte yedekli olup olmadığı çok tartışılmıştı. Bu tür konularda ne noktadasınız tam olarak?
Levent bölgesi biraz daha depreme göre daha dayanıklı nokta. Tepe olduğu için tabii daha güvenlikli. Bu bina tabii çok eski bina olduğu için, daha doğrusu depremden sonra da yapıldığı için o standartlara uygun yapılan bir bina. Kule olduğu için tabii normal evlere göre değil, daha dayanıklı, daha yüksek şiddetli depremlere dayanıklı bir şekilde yapılmış bina. Tepede olduğumuz için sel baskınları da biraz daha düşük olasılıklı. Ama tüm bunların yanında tabii ki backup ya da disaster senaryoları da çok önemli. Bu noktada biz de İzmir'de bir backup noktamız var. Dileyen müşterilerimizi İzmir'e sunucularını koyabiliyoruz. İzmir'de bir bulut altyapımız var. Orada bulut üzerine hizmet verebiliyoruz. Arada direkt bir bağlantımız olduğu için de İzmir'le çok hızlı bir şekilde dataları senkron bir şekilde oraya transfer edebiliyoruz.
Tabii kötü durum senaryosu sadece sel baskını ya da deprem değil. Örneğin işte bir iki sene önce Türkiye genelinde uzun süreli bir elektrik kesintisi yaşamıştık. Şimdi buranın ham maddesi elektrik. Elektrik olmadan bu veri merkezi ayakta duramaz. Böylesine istenmeyen durumlarda sonucunda bu tür elektrik kesintisi siber saldırıyla da olabilir. Bir büyük santral ya da şebekedeki bir sorunla ilgili de olabilir. Böylesi bir durumda siz sistemleri ya da sizden hizmet alan şirketlerin servislerini ne kadar süre ayakta tutabiliyorsunuz?
Elektriksel anlamda açıkçası yedekli bir şekilde kullandığımız jeneratörlerimiz var. Bunlar yine N+1 dediğimiz sistemle yedekli bir şekilde çalışıyor. Jeneratörün birinde arıza olması durumunda tekrardan diğer yedek jeneratör devrede olduğu için hiçbir kesinti olmadan bunu sürdürebiliyoruz. Jeneratörlere de mazot verdiğimiz sürece 7/24 aslında sistemi elektrik sağlayabiliyoruz. O yaşadığımız sahada da yaklaşık 12 saatlik kesinti olmuştu. Orada da epey bir mazot harcayarak tabii ki bunu ayakta tuttuk. Yaklaşık da bir 8 tonluk bir mazot kapasitemiz var. Bu da bizi yaklaşık bir güne yakın bir şekilde ayakta tutabiliyor. Onun dışında binanın da kendi ayrı mazot deposu var. Bu da yaklaşık 20 tonluk. Dolayısıyla çok uzun elektrik kesintilerine dayanacak noktadayız.
Yani bu konuda Radore'de sunucusunu barındıran ya da hizmet alan herhangi bir şirketin herhangi bir koşulda servisini her türlü devam ettirebildiğini söylüyorsunuz.
Yani Tier 3 altyapısı, bu da yaklaşık %99.982 dediğimiz bir teknik anlamda uptime sağlıyor. Biz buradaki diğer aldığımız Tier 3 Plus diyoruz. Bazı noktalarda biraz daha yedekli noktadayız. Özellikle elektriksel anlamda çift trafoda çift UPS kullanıyoruz. UPS'ten her biri N+1 şekilde yedekli olduğu için buraya gelen bütün müşterilerimize %99.999.59 şeklinde bir uptime garantisi verebiliyoruz.
Burada sağlam bir altyapı kurulduğu belli. Dünya standartlarına kıyasladığımız zaman dünyadaki en iyi veri merkezleri baz alırsak eğer hem Radore olarak hem de Türkiye olarak ne noktada yer alıyoruz? Hani her türlü teknolojiye hızlı adapte olabiliyor muyuz yoksa belli koşullarda bazen gecikmeler olabiliyor mu?
Artık gecikme olmuyor diyebilirim. Hatta yurt dışındaki bazı data center'lara göre de, özellikle eski data center'lara göre de çok yeni teknolojiler kullandığımız için çok iyi noktadayız. Orada kullanılan bütün altyapının aynısı diyeyim, burada kullanılabiliyor. Hatta bazı markalarda, örneğin Türk malı bazı markalarda yurt dışında kullanılıyor. Elektriksel anlamda. Bu da gurur verici noktada. Biz de hani buradaki en iyi markalarla çalışıyoruz. Hem elektrik anlamında, hem soğutma anlamında, hem jeneratörlü anlamında. Dolayısıyla yurt dışıyla kıyaslandığında veri merkezi altyapısı anlamında hiçbir eksiğimiz yok. Tabi biraz ölçek farkı var. O da Türkiye geliştikçe tabii ki onlara daha çok yaklaşıyoruz. Şu an Türkiye'deki veri merkezlerine bakarsak da sayısı gittikçe artıyor. Bu da tabii bölgeye yapılacak yatırımı gösteriyor. Veri merkezini tabii bizim İstanbul'da inşa etmemiz sadece İstanbul'da hizmet verdiğimiz değil, bu bölgeye hizmet vermemizi sağlıyor. Bu noktadan Doğu Avrupa'ya hizmet verebiliyoruz. Orta Doğu'ya hizmet verebiliyoruz. Oradan çok fazla çeşitli müşterilerimiz var. Dolayısıyla veri merkezinin bir bölgede olması belli bir yarı çapta müşteriye hizmet vermemizi sağlıyor. Bu da lokasyon anlamında İstanbul'da olmamız bize çok büyük bir katkı sağlıyor.
Burada hazır bölgeden bahsetmişken şeyde konuşmak gerekiyor. Hep internet hızlarından bahsediyoruz ama internetin kalitesi büyük önem taşıyor ve artık pek çok şeyi de internet üzerinden almaya başladık. Televizyonu internet üzerinden izliyoruz, müziği internet üzerinden dinliyoruz. İşte on demand parasını ödeyerek aldığımız bir takım servisler var. İnternetten film satın alma ve izleme gibi pek çok şey var ya da oyun oynama gibi. Burada tabii aslında pek çok hizmette data, veri bize yurt dışından geldiği için ister istemez erişim süreleri uzuyor. İşte bir takım başka sıkıntılar devreye girebiliyor ve özellikle oyunlarda latency dediğimiz problemden dolayı bazen işte Doğu Avrupa'daki adam kadar verimli oyun deneyimi elde edemeyebiliyoruz. Dolayısıyla hep şeyi söylüyoruz. Bu tür büyük servislerin Türkiye'de bir şekilde bir veri merkezi içerisinde kendi sunucusunu barındırması gerekiyor. Bu konuda bir veri merkezinin kurucusu ve sahibi olarak nasıl görüyorsun buradaki resmi?
Tabii geçmişe göre çok iyi noktadayız. Şu an hızlar neredeyse 10 kat artmış durumda. Radar'ın şu an aktif olarak 60 gigabitlik bir internet bağlantısı sahip. Bunun büyük bir kısmı tabii ki Türk Telekom üzerinden sağlanıyor ve Türk Telekom'un iki ayrı santrali üzerinden sağlanıyor.
Santralımız yedekten dolayı mı yoksa?
Hem yedekten dolayı hem de veriyi daha hızlı aktarmak açısından önemli. Tabii bu noktada biz arka planda da router dediğimiz bu trafiği yönlendiren cihazlar kullanıyoruz. Bunlar da tamamen yedekli bir şekilde altyapıda barındırılıyor. Router tarafında 1 terabitin üzerinde bir kapasitemiz var. Ve operatörlerle yaptığımız anlaşmadan dolayı da biz bu 60 gigabitlik kapasiteyi anında 2 katına çıkarabiliyoruz. Büyük bir kapasite ihtiyacı durumunda. Tabi bu 60 gigabitin 60'ını da dolu bir şekilde kullanmıyoruz. Büyük bir kısmı bunun rezervde duruyor. Rezervde durması da anlık yükselişlerde tabii ki hizmet kalitemizi arttırabiliyoruz. O noktada da bu yavaşlık dediğimiz, latency dediğimiz sorunları da hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Her kabinede burada 10 gigabitlik bir altyapıyla bağlıyız. Tüm altyapımız 10 gigabit olduğu için de hiçbir dar boğaz yaşamıyoruz diyebilirim.
Yani bugün örneğin Netflix dese ki ben 4K hizmeti Türkiye'de başlıyorum ve Radar üzerinden tüm bu servisi Türkiye'ye dağıtacağım. Hazırız diyebiliyor musun?
%100 hazırız.
Peki şimdi bakıldığı zaman farklı ölçekte müşteriler var tabii ki. Bireysel kullanıcılar var kendi sitesini işletmek isteyen. Şu çok büyük şirketler var. Türkiye genelinde belki binlerce bilgisayara servis gönderebilen. Bu ölçekte kullanıcılar veri merkezi seçerken tam olarak nelere dikkat etmeliler farklı ölçeklerde?
Açıkçası işin kritikliği önemli. Burada yapılan işin, datanın, verinin saklanması ne kadar kritik olduğu. Örneğin bir muhasebe verisi olabilir, bir oyun sunucusu olabilir. Burada veri merkezinin yedekli olması çok önemli. Bu anlamda Tier 3 veri merkezinden barındırmak sizi uzunca bir süre düşündüğünde 5-9 dediğimiz için neredeyse sıfır kesintiyle hizmet almanızı sağlıyor. Ama tabii ki disaster çok önemli. Bu noktada verilerin yedeklenmesi, işin kritikliğine göre aktif iki ayrı şehirde, iki ayrı data center'da hizmet almak da çok önemli oluyor. Dolayısıyla buradaki en önemli nokta da veri merkezinin yedekli olması, internet altyapısının yedekli olması. Kolay ulaşılabilir olması da çok önemli oluyor. Bazen bir sunucuda ya da sisteminizde bir problem olduğunda tabii veri merkezine ulaşmanız gerekiyor. Bu noktada şehir merkezinde olmamız da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor.
Peki son olarak yavaş yavaş da kapanışa gelirken Radar olarak kısa, orta ve uzun vadede neler daha başka yapmayı planlıyorsunuz? Yani önünüzdeki strateji planı tam olarak nasıl işleyecek?
Son 2 yılda neredeyse 2 kat büyüdük diyebiliriz. Veri merkezimizi zaten 2 yıl önce açmıştık. İlk açtığımızda %25 civarında bir kapasiteye sahipti. Şu an %50 kapasiteye geldik. Tahminimizce de 2 yıl içinde %70-80 kapasitelere gelip herhalde bir büyüme planlarımız var. Burada bu binada da büyüme planlarımız var. Başka bir lokasyonda da Anadolu yakasında da büyüme planlarımız var. Ama tabii ki en büyük hedefimiz Avrupa'ya, özellikle Doğu Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya hizmet vermek. O noktada da internet çıkışları anlamında artık yurt dışından da hizmet alabiliyoruz. Burada İtalya üzerinden, Bulgaristan üzerinden, Macaristan üzerinden yurt dışı çıkışlarımız var. Dolayısıyla oradaki müşterilerin de veri merkezine daha düşük latency ile bağlanmasını sağlayabiliyoruz. Tüm bu noktaları burada birleştirdiğimizde muhtemelen 2 yıl içinde dediğim gibi %70-80 kapasiteye ulaşacağımızı düşünüyorum.
Aslında özellikle bölge ülkeleri açısından bakıldığı zaman da bu coğrafyada Türkiye pek çok uluslararası şirketine merkezi durumunda. Öyle zannediyorum ki belki Orta Doğu ve Afrika bölgesi içinde Radar'ı Avrupa'ya ve dünya batıya açılan bir kapı görevi de üstlenebilir.
Tabii ki burada deniz üzerinden giden kablolar da var, projeler var. Özellikle operatörlerin yürüttüğü projeler var. Bu tabii internet anlamında, internetin hızlanması, yedekli olması, düşük latency'lerin sağlanması anlamında bunların hepsi önemli teşkil ediyor. İstanbul'un da bu noktada bir merkez olması tüm bu söylediklerini destekler nitelikte.
Son olarak aslında aklıma geldi, merak edenler de çok var. Zaman zaman biz de haberlerini yapıyoruz. İşte popüler markalar olduğu için zaman işte Google'un ve Facebook'un kendi işte veri merkezleri, kendi sunucu sistemleri gündem konusu olabiliyor. İşte Facebook ben okyanus suyunu soğutmak için kullandım diyebiliyor. Ya da Google işte filmlerdeki gibi inanılmaz bir güvenlik sistemi geliştirdim diyebiliyor. Bu noktada o tür teknolojiler ve sistemler esasında veri merkezleri için yaygın kabul gören yaklaşımlar mı, yoksa onlar o şirketlerin kendi geliştirdiği ihtiyacı ve şirkete özel çözümler mi oluyor genelde?
Bu noktada tabii bulunduğunuz coğrafya çok önemli oluyor. Hani soğuk bir taraftaysanız ona göre soğuk havayı kullanabiliyorsunuz. Denize yakınsanız ya da okyanusa yakınsanız oradaki başka sistemleri kullanabiliyorsunuz. Bir de tabii ki kendinize ait bir sistemi barındırıyorsanız biraz daha kendinize özel teknolojiler kullanabiliyorsunuz. Örneğin Google ya da Facebook kendi sunucularını belli bir standartta kullandığı için ona göre bir altyapıda kendi standardını belirleyebiliyor.
Birbirine uymuyor zaten bu.
Evet. yani ama hani biraz daha böyle paylaşımlı bir veri merkezi kullanıyorsanız, ki dünyadaki büyük ölçekli veri merkezlerinde de bizim kullandığımız sistemin aynısı kullanılıyor. Orada biraz daha böyle özelleştirilmemiş diyeyim, daha yaygın kullanılan sistemler kullanılıyor. Bahsettiğim gibi çillerle soğutma olsun, UPS'lerin belli standartlarda olması olsun, buna göre sistemler kullanılıyor. O sistemler dediğim gibi yani Türkiye'de kullanılan sistemler, yurt dışında kullanılan sistem artık neredeyse birebir aynı diyebilirim.
Yani burada Radore dünya standartlarında, bugün yurt dışında Avrupa'da bir veri merkezinde Avrupalı bir şirket ne hizmet alabiliyorsa siz burada yerli yabancı herkese verebiliyorsunuz.
Aynen, yani burada Tier 3 standartlarına baktığımızda Avrupa'daki Tier 3 ile Türkiye'deki Tier 3 ile birebir aynı olduğu için, altyapıda kullandığımız sistemler de birebir aynı olduğu için birebir Avrupa'daki standartla Türkiye'deki standart aynı diyebilirim.
Kubilay Bey, gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Güzel bilgiler verdiniz. Aynı zamanda bizim sunuculara iyi bakıyorsunuz. Onun için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki röportajı umarım bizim sunucular önünde de yaparız. Ama gerçekten içerisi çok gürültülü. Sonucum pek çok makine, aynı anda yüzlerce makine çalıştığı için bu röportajı burada yaptık. Ama belki bir dahakini bizim ofiste en azından statik bir sunucu üzerinde yapar. Daha keyifli hale gelebilir. Vakit ayırdığınız için gerçekten teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Donanım Haberi'nin sunucularına da ev sahipliği yapan Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden birisi olan Radore'den gerçekleştirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.